Ayrım 31. Saklı seçilmişler. Soner Yalçın. Sayfa 257. Sigaramızda, tütünümüzde tekel, ABD. AKP lideri Erdoğan'ın sigara içilmesine karşı olduğunu bilmeyen yok. Yakaladığı an sigara paketini alıp bıraktırma sözü alıyor. Ne güzel. Sigara mücadelesinde Erdoğan'ı destekliyorum. Fakat bu konuda çok ayrı olduğumuz noktalar var. Ayrıntılı yazacağım ama önce bir anekdot vereyim. Mehmet Ali Birant ile birlikte Özallı Yıllar belgeseli yaptık. İş adamı Şarık Tar'a röportajda bir anısını anlattı. Turgut Özal Bey başbakanlı evinde oturuyoruz. Sabah 4'e doğru. Zaten Turgut Bey geç vakte kadar oturmasını seven bir insandı. Cebimden sigara paketini çıkardım, dedim ki şu anda ben bunu Marlboro içtiğim için hapse kadar gidebilirim. Halbuki Türkiye'de bunu herkes içiyor. Onun için bunu serbest bırakın dedim. Açtı telefonu, resmi gazete yarın 3 saat geç yayınlansın dedi. Arkasından yine telefon etti. Adnan Kahveci gelsin. Adnan Kahveci uykulu gözlerle geldi. Ona dedi ki sigaranın serbest ithalı için bir tebliğ yaz. Turgut Bey böyle kararları çabuk alırdı. Başbakan Özal 1984 yılında yabancı sigaraya ithal yasağını kaldırdı. Mesele sadece bir paket yabancı sigara değildi. 1986 yılında özel sektöre tekel ile ortak olmak şartıyla sigara üretme izni verildi. İlk özel sektör kimdi? Philip Morris. ABD şirketi tekel ile ortaklaşa tekel 2000 sigarasını çıkardı. Dipnot. Adını vermeyeyim, vefat etti. Anaplı politikacıydı. Bakanlıklar yaptı. Philip Morris'in iş takipçiliğini yaptığı söylenirdi. Oğlu bugün bu küresel şirkette çalışıyor. Ardından Atatürk'ün 1925'te kurdurduğu tekelin özelleştirmeyle tasfiyesine başlandı. Meseleyi sigara içip içmemenin ötesinde düşünmeniz gerekiyor. Şöyle, dünyanın en değerli tütünlerinden biri Anadolu tütünüydü. Şark tipi oryantal Türk tütünü denirdi. Dipnot. Mehmet Fuat Umay 1925 yılında çıkardığı Amerika'da Türkler ve Gördüklerim kitabında ABD'li tütün ithalatçısı iş adamının sözlerine yer verdi. 15 seneden beri sizin tütünlerinizle meşgulüm. Harbi umumide tütünlerinizi almak imkanı kalmadığından müşterilerimize tütün beğendirmekte çok müşkilat çektik. Amerika tütünleriniz için çok ve geniş ihracat mahallidir. Yabancı bankerler Osmanlı'dan alacakları karşısında Rüsum-u Sitte kararnamesiyle tütün gelirlerine el koydu. Benzerini hemen arkasından yabancı devletlerin kurduğu Düyun-u Umumiye rejide yaptı. Tütün inhisarı işletilmesi imtiyazı Memaliki Osmaniye Duhanları Müşterek Menfaa Reji Şirketi'ne devroldu. Tütünün idaresi yabancılara geçince arka arkaya sigara fabrikaları açıldı. 1884 Cibali, 1884 İzmir, 1895 Adana, 1897 Samsun. Yani 28 Mayıs 1883 tarihinde Osmanlı'da tütün gelirlerinin toplanması işinin reji idaresine verilmesinden Cumhuriyet dönemine kadar 42 yıl boyunca reji idaresi bu ülkede kolcuları ile korku salan, halk tarafından nefret edilen bir kurum oldu. Kurtuluş Savaşı'nı salt cephe savaşı olarak görmeyiniz. Tütünümüz üzerindeki emperyalist sömürüye son verdik. Dipnot, 1873 yılında Samsun'da yabancı ülkelere sevk ve ihraç edilen tütün 1815 tondan 1890 yılında 3713 tona çıkmıştı. 1891 yılında reji idaresi Samsun'da bir iskele yaptırmak istedi ve tütün iskelesinin yapım kararı 2. Abdülhamit'in emriyle çıktı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal, reji idaresinin yaptırdığı işte o tütün iskelesinden Samsun'a ayak bastı. Ne demişti büyük kurtarıcı? Geldikleri gibi gidecekler. 1921'de rejinin yetki ve gelirleri kısıldı. 1923'te rejinin mal varlığına el konuldu. 1925'te tütün ve tütünle ilgili hizmetlerin devlet tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı. 1930'da 1701 sayılı tütün inhisarı kanunu kabul edildi. Yıllar sonra ne oldu? 1980'ler ve 1990'lar kamuya en yüksek getiriyi sağlayan işletmelerden Kekel'e düşmanlık yapılarak geçirildi. Zarar ettiği söyleniyordu, maksat belliydi. 1991'de küresel şirketlere sigara üretme ve satma hakkı verildi. Yani Tekel'e her saldırıda küresel yabancı sigara şirketleri yeni imtiyazlar elde etti. Nihayet istediklerini aldılar. Dünya Bankası memuru Kemal Derviş, 9 Ocak 2002 tarih ve 24.635 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4.733 sayılı tütün yasası ile sektörün ölüm fermanını imzalattı. Tütünde destekleme alımlarına son verildi. Tekel özelleştirilmesinin önü açıldı. Erdoğan'a öğretelim. 1983'te antibiyotiğe dayanıklı genetiği değiştirilmiş ilk GDO'lu tütün elde edildi. 1985'te virüs, bakteri ve böceklere dayanıklı genetiği değiştirilmiş tütünün tarla denemeleri başladı. 1990'da ABD'de herbisite ve yani zararlı otlara dayanıklı genetiği değiştirilmiş tütünün üretimine izin verildi. ABD blended tipi sigara üretirken tütünlerini sos olarak nitelenen kimyasal katkı maddeleriyle terbiye ederek tüketici için daha cazip hale getiriyordu. ABD ürün fazlası endüstriyel tütününe yapacaktı. İstanbul'da 2000 yılında yapılan Ulusal Sigara Sağlığı Kongresi'nde konuşan Dünya Sigara Sağlığı ile Savaşanlar Örgütü Başkanı İngiliz David Simpson gerçeği yüzümüze vurdu. Biliniz ki ABD'de ve İngiltere'de sigara içenlerin sayısı azalıyorsa, Türkiye'de içenlerin sayısı mutlaka artacaktır. Bu amaç için kimlerin çalıştığını biliyoruz. AKP teslimiyet bayrağını Kemal Derviş'ten aldı. İktidara gelir gelmez Tekel'e ait Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret AŞ'yi 2003 yılında 292 milyon dolara iş adamı Nihat Özdemir ve ortaklarına sudan ucuza sattı. Bu satışla Tekel 18 il ve ilçedeki fabrikaları, depo ve arsaları, kasasındaki dönemin 384.4 trilyon TL parası ve 70 milyar TL değerindeki içkisiyle beraber devredildi. Nihat Özdemir, May'i 3 yıl sonra şirketin %92'sini 810 milyon dolara American Texas Pacific Group'a sattı. Bu ABD'li firmada May'i 2.1 milyar dolara Johnny Walker Whisky ve Guinness Bira'nın sahibi İngiliz Diageo'ya sattı. Ülkeyi bu derece zarar ettiren nasıl bir kafa? Erdoğan dedi ki çağdaşlaşmayı alkol kullanmakla, zararlı alışkanlıkları teşvik etmekle, tek tip bir hayat tarzına sahip olmakla özdeş hale getirenler var. Tek parti döneminin Jacobentleri, batılılaşma ve modernleşme adına alkol kullanımını teşvik etmişlerdir. Tarih kitaplarını karıştırdığınızda Atatürk Orman Çiftliği'nde ellerine bira şişeleri tutturulmuş çocuk fotoğrafları görürsünüz. Erdoğan'ın bu sözlerinden şunu anlıyoruz. Tarihi hiç bilmiyor. Öğretelim. Biranın ana vatanı Orta Doğu. Arkeolojik araştırmalara göre ilk kez M.Ö. 10 bin civarında Orta Doğu'da muhtemelen tesadüf sonucu buğday çorbasının mayalanması ile keşfedildi. Yani bira aslında ilk başlarda içkiden ziyade gıda maddesiydi. Henüz yabani bir bitki olan arpayı insanoğlu yenilebilir hale getirmek için çok uğraştı. Önce öğütüp ufaladı, sonra suyla karıştırıp bulamaç haline getirdi. Güneşin altında fazla kalan bulamaç, havadaki mikroskopik mantar sporları sayesinde mayalandı. Bulamacın suyu az olduğunda hamur, fazla olduğunda ise bira oluştu. İlk bira şerbetçi otu kullanılmadığı için daha bulanık ve köpüksüz olup bozaya benzerdi. Bira evde yapılıp tüketilen bir içki iken 14. yüzyıl itibariyle birahaneler ortaya çıktı ve böylece biranın kalitesi yükseldi. Daha çok tüketilmeye başlandı. Mısırlılarda arpadan yapılan bira ulusal içkiydi. Tanrı ve tanrıçalara sunulurdu. Mezarlarının başında bir kap içinde bira bulunurdu. Para yerine geçerdi. Asgari ücret ölçüsü olarak kullanılırdı. Babillilerde buğday, siyah ve beyaz arpa ile bal kullanarak 20 çeşit bira üretirlerdi. Düğünlerin geleneksel kutlama içkisi arı şarabı denen bal birasıydı. Kayınpeder tarafından damada düğünden sonra bir ay içebileceği kadar erkeğin kudretini artıracağına inanılan arı şarabı hediye edilirdi. Kimi kralları dini törenlerde bira içtiği ve halkını içmeye teşvik ederdi. Hammurabi kanunlarında bira ile ilgili maddeler vardı. Bira için fazla ücret isteyen satıcı suda boğdurularak cezalandırılırdı. Birayı Atinalılara sevdiren Babilliler idi. Sümerler'de bira tanrıça Ninkasi tarafından bulunmuş ve insanlığa armağan edilmişti. Ekmek kadar önemli besin maddesiydi. Bu sıvı ekmek. Aşçılar ve bira yapanlar askerlikten muaf tutuluyordu. Bira içilen mekanların işletmeciliğini kadınların yapması zorunluydu. İşletmeci bayanın o zamanın birahanesi olan bu mekanlarda konuşulanları yörenin mülki amirine anlatması zorunluluğu vardı. Gılgamış destanında bira geçer, Azteklerin bira tanrısı vardı. Christoph Kolomb Amerika'da yerlilerin bir avuç dolusu mısır ve bir avuç siyah kayın ağacı özünü bir sürahiye doldurup doğal fermantasyona bırakarak bira yaptığına tanık oldu. Avrupa'da birayı ilk üretenler M.Ö. 1. yüzyılda İngilizlerin atası Keltlerdi. İngilizlerde çok bira içmek demek kalıtsaldı. Orta Avrupa'da 9. yüzyılda bira sadece manastırlarda üretiliyordu. Ticaretini yapıyorlardı hem de içiyorlardı. Bugün hala Belçika, Hollanda ve Almanya'da bira üreten manastırlar var. Keşişlerin günde 5 litre bira içmesine izin veriliyordu. Bira yapımıyla keşişler ilgilenmeye başlayınca bira yapımında kadının rolü azaldı. Şerbetçi otunun biraya konulması 13. yüzyılda Bavyeralı manastır rahipleri tarafından akıl edildi. Fakat William Shakespeare biraya şerbetçi otu katılmasından hiç hoşlanmadı ve şerbetçi otu katılmış bira hiç içmedi. Yıl 1516, Almanlar yasayla biranın standardını belirledi. Arpa suyu, şerbetçi otu ve su kullanılacaktı. Doktor Alexander Nobel tarafından biranın tıpalanmış cam şişelerde saklanması halinde daha fazla dayanacağı ispatlandı. Yıl 1602 idi. Soğutma sorunu nedeniyle bira 1880'e kadar hep soğuk aylarda üretilirdi. 19. yüzyılda James Watt'ın buhar makinesini icat etmesi ve Carl von Linde'nin yapay serinliği bulması bira tarihinde çığır açtı. Bira dünyada en çok tüketilen içeceklerden oldu. Belçika dünyada herhalde en çok bira çeşidinin olduğu ülke oldu. İngilizlerin ale'leri, İrlandalıların stout'ları, Danimarkalıların pilsner'leri, Almanların lager'ları ve özellikle ülkemizde olduğu gibi tüm Avrupa'da Çeler'in pilsen veya pilsen şehrinden adını alan, genelde tüm sarı biralara adını veren pilsler günümüzde çok ünlü. Amerika ve çoğu Avrupa ülkelerinde artık gurmeler şarapta olduğu gibi çeşitli bira türleriyle yemek eleştirmeleri yapmaktadır. Gelelim Osmanlı'ya. Osmanlı'da içki fabrikaları. Osmanlı ne zaman içkiyi yasaklasa bozahaneleri de kapatır, alkol oranı yüksek olduğundan ekşi boza yasaklanırdı. Öyle ya, arpanın mayalanıp suya yatırılmasıyla boza yapılmıyor muydu? Fatih Sultan Mehmet'in bozayı çok sevdiği biliniyor. Neyse, konumuz boza veya şıra değil, bira. Erdoğan çağdaşlaşma özentiliği deyip Cumhuriyeti eleştirse de bira batılılaşma hedefli tanzimat ile Osmanlı'ya girdi. Hans Barth Doğu'da Bira Üzerine İncelemeler adlı kitabında Württemberg Prokop adlı kişinin eşek katır sırtında İzmir bölgesinde bira sattığını yazdı. İzmir'de ilk birahaneyi de açan oydu. Bira İzmir'den İstanbul'a gelmişti. İçkiyi sevdiği bilinen Sultan Abdülmecid'in bira içtiğini düşünebiliriz. Zaten hükümdarlığı döneminde biraya ait ilk mevzuat 1847'de konuldu. Bu tarihten önce birahaneler açılmaya başlanmıştı. Osmanlı'nın başkenti İstanbul'da çoğunluğu Beyoğlu ve Galata'da olmak üzere 31 birahane vardı. Ankara'dan Erzurum'a birahaneler Anadolu'ya da yayılıyordu. Bira Viyana, Münih ve Belgrad'dan ithal ediliyordu. Osmanlı resmi kayıtlarında bira arpa suyu diye geçiyordu. Peki Osmanlı'da bira üretimi ne zaman oldu? Yıl 1890. yani Erdoğan'ın yere göğe koyamadığı 2. Abdülhamit'in hükümdarlık dönemi. Osmanlı'da ilk genelev açılmasına kimin izin verdiğini ve ne kadar Müslüman kadının çalıştığını da yazarım. Keza Osmanlı ülkesine giren her yeni şey Şeyhülislam fetvası ile girerdi ve demek ki her ikisi de izin vermişti. Sonuçta İsviçreli Bomonti kardeşler Feriköy'de ve Vasil isminde bir Yunan da Şişli'de bira imalathaneleri kurdu. Üretmekle kalmadılar, bahçelerinde halka satış yaptılar. 2 yıl sonra. O tarihte Osmanlı egemenliğindeki Selanik'te de Olimpos bira ve şampanya fabrikası açıldı. Sahipleri Osmanlı vatandaşı Mizrahi ve Fernandez adlı Allatini kardeşleriydi. Kurucuların arz tezkiresine olumlu yanıt veren 2. Abdülhamit'ti. Bira işi kazançlıydı, Osmanlı birayı sevmişti. Bomonti kardeşler imalathaneyi fabrikaya dönüştürdü, sermayelerini hep arttırdı. Üstelik işletmelerine soğuk hava tesisleri ilave ederek alt fermantasyon yani pilsen gibi bira imal etmeye başladılar. Yılda 7 milyon litre bira üretiyorlardı ve zamanla üretimi 10 milyon litreye kadar çıkardılar. Sadece İstanbul değil, Trakya ve Marmara Körfezi kıyılarından Eskişehir'e kadar uzanan bölgede Bomonti bira bahçeleri kurdular. Oluk oluk para kazanınca rakiplerin çıkması kaçınılmazdı. İstanbul Büyükdere'de Nektar Biracılık 1909'da kuruldu. Bira imalatında menba suyu kullanarak kısa sürede pazarda iyi pay sahibi oldular. İkram ve sabah gazetelerine reklam vermelerinin bunda payı vardı kuşkusuz. İki şirketin birbiriyle giriştiği rekabet bira fiyatlarını hayli düşürünce iki firma daha fazla zarar etmemek için birleşme kararı aldı. 1912 yılında Bomonti Nektar Birleşik Bira Fabrikaları kuruldu, işleri büyüttüler. Aydın Bira Fabrikası'nı açtılar. Bomonti Nektar sadece bira ile sınırlı kalmadı ve İzmir'de ilk rakı fabrikalarını kurarak büyüdüler. Keza Osmanlı'da 1911'de kurulan Milli Bira Fabrikası Osmanlı Aşı ve 1919'da kurulan Büyük Sulh Bira Fabrikası gibi işletmeler kuruldu. Mehmet Sabit Bey veya Ata Rauf Bey gibi Müslümanlar yöneticilik yaptılar. Çamlıca Belediye Bahçesi ve Tepebaşı Belediye Bahçesi gibi resmi kurum olan belediye bahçelerinde bira içiliyordu. Bomonti birası 40 para ve Avrupa birası ise 5 kuruştu. Kuşkusuz Osmanlı'da Müslümanlara içki yasaktı. Bira fabrikalarında çalışan 367 kişinin kaçı Müslüman bilmiyoruz. Osmanlı'da bira içenlerin ne kadarı Müslüman bilmiyoruz. Ama biraya Fatma Ana'nın helvası diye şifreli bir isim verildiğini biliyoruz. Osmanlı'da ortalama 8-9 milyon litrelik birayı tüketecek gayrimüslim olmadığını biliyoruz. Osmanlı döneminde 1910 yılında 11 milyon litre bira tüketim düzeyine Cumhuriyet'te ancak 1943'te ulaşıldı. Yani Erdoğan Osmanlı'nın son döneminde Cumhuriyet'in ilk döneminden çok bira tüketildiğini bilmiyor. 1921'de sadece İstanbul'da 52 birahane vardı. Gelelim ön yargılı oldukları Cumhuriyet dönemine. 31. ayının sonu. Sayfa 263.